Ayrım 11. Neden öldürüldüler? İkinci kitap, Bu Kan Kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 142. Haluk Kırcı'nın 10 Kasım 1980 tarihli ifadesi. Ben Haluk Kırcı Erzurum doğumlu ve Nevşehir iline kayıtlıyım. 1976-1977 yıllarında Erzurum Yapı Meslek Lisesi'ni bitirdim. 77 yılının sonbaharında Ankara'ya Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girmek için geldim. Erzurum'dan tanıdığım Mahmut Korkmaz ismindeki arkadaşım Bahçeli Evler'de Tokat yurdunda kalıyordu. Onun yanına giderek bana yer temin etmesini söyledim. O da istersem Tokat yurdunda kalabileceğimi söyledi. Bunun üzerine yurtta kalmaya başladım. Teknik öğretmene girmek için puanım tutmadı. Bunun üzerine eğitim enstitüsüne müracaat ettim. İmtihanlara girerek kazandım. Bu arada Tokat yurdundan ayrılarak emekli açılan Nene Hatun yurduna yerleştim. Burada kalıyor ve okula devam ediyordum. Bu arada 78 Ocak ayında okulumuz CHP iktidarı tarafından süresiz tatil edildi ve böylelikle binlerce genç çaresiz ve gayesiz sokağa atılmış oldu. Ben bu arada yine yurtta kalıyor, okulun açılmasını bekliyordum. O arada Nisan ayında babamın vefat haberi geldi. Erzurum'a gittim. Annem 1971 yılında vefat etmişti. Bu zamandan 78'e kadar rahmetli babam hem analık hem babalık yaptı. Biz 7 kardeştik. Ben tam ortancaydım. Babamın vefatından sonra Erzurum'a gelerek Erzurum'da kalmaya başladım. Aradan epey zaman geçtikten sonra Ramazan Bayramı'na yani 78 yılının Ramazan Bayramı'nda Ankara Bankacılık Yüksek Okulu'nda okuyan Mahmut Korkmaz Erzurum'a geldi. Beraber bayramı geçirdik. Bayramdan sonra Ankara'ya beraber döndük. Ben Ankara'ya o tarihte yalnız gezmek amacıyla gittim. Okulum kapalıydı. Günlerimi gezmekle geçiriyor, aynı zamanda Tokat yurdunda kalıyordum. Bu sıralarda galiba Ekim ayının başındaydı, İstanbul'da MHP İl Başkanı Recep Haşatlı ve oğlu komünistler tarafından vurularak şehit edilmişti. Biz de arkadaşlarla grup halinde bu cenazeye katıldık. Cenazeden döndükten sonra bu hadise cereyan etti. Bu arada Tokat yurdu kapatılmıştı. Biz de Mahmut ve bazı arkadaşları tarafından tutulan sokağını hatırlamıyorum, ancak Evren isminde olan apartmanın bodrum katında kalıyorduk. İşsizdim. Memlekete dönmek veya Ankara'da kalıp çalışmak istiyordum. Türkiye'de gençler kamplara bölünmüş, silahlanmış ve insanlar birbirlerini acımadan öldürüyorlardı. Bunu ben hayatım boyunca sosyal, ekonomik ve bütün memleketi saran adaletsizlikle orantılı buluyorum. Bir tarafta vatana ihanet eden gruplar vardı. Fikirlerinin temelinde TC devletine suikast yatıyordu. Diğer tarafta bizler yani Türk milliyetçileri vardı. Ne olursa olsun TC devletin ilelebet yaşatma gayreti içinde olan bizler vardık. Vatanımızda çok eskilere dayanan bir kışkırtma hareketi vardı. İnsanları devlete karşı ayaklandırmak ve Türk insanının bünyesinde uymayacak olan bir sistem getirilme gayreti sarf ediliyordu. Bu zaman içinde devlet hükümetler tarafından aciz duruma getirilmiş insanların kendi devletine olan inancı yitirilmişti. Bizim ortaya çıkma amaçlarımızdan biri de devleti güçlü kılma fikriydi. Bunun için milli devlet güçlü iktidar diyorduk. Ben bunları yazarken kendimi yaptıklarımdan ötürü suçsuz göstermeye kalkmıyorum. Vatanımız ve devletimiz güçlü olsun. Ben kendimi fedaya hazırım. Bunu söylerken riyaya kaçmadan içtenlikle söylüyorum. Allah'a and olsun hiç yalan söylemeyeceğim. Şu anda devletin güçlü oluşu, bu kötü gidişi durduruşu inanın sizin kadar beni sevindiriyor. Ben kendimi gönüllü vatan fedaisi olarak görüyorum. Çünkü tarihi misyonumu belki de tamamladım. Bunu kestiremiyorum. Allah bilir. Her neyse, samimi olarak hadiseyi anlatmaya geçiyorum. İstanbul'dan döndükten sonra kendi kendime bir şeyler yapma isteği duydum. Her gün daha tehlikeli hale gelen komünistler cezasız kalmamalı idi. Gerçi gerçeği söylemek gerekirse bu görev bizim olmazdı. Bu görev bu vatana kastedenleri devlet cezalandırmalıydı. Ama ortada o günlerde sizin de bildiğiniz gibi zayıf ve iktidarların oyuncağı hatta taraflı bir devlet var idi. Bunun üzerine harekete geçtim. Bölgemizde çok iyi tanıdığımız komünistler vardı. Birkaçının adresini biliyorduk. Bu fikrimi Mahmut Korkmaz'a açtım. Böyle bir şeyler yapalım mı dedim. Şimdi dursun, gerekirse yaparız dedi. Kendisi ülke ocaklarında yönetim kurulunda çalışmış iyi bir vatanseverdi. Bunun üzerine aradan bir gün geçti. Ben Mahmut Korkmaz'ı sıkıştırmaya başladım. Nasıl bir şey yapabiliriz dedi. Ben de bir adres tespit edip komünistleri cezalandırabiliriz dedim. O da bunun üzerine öyleyse sen yap dedi. Ben de ona sen silah temin et, ben yaparım dedim. O da kabul etti. Bunun üzerine araştırmaya başladım. Semtin çocuklarından nerede iyi komünist evi var dedim. Aldığım cevap olumsuzdu. Bundan sonra eskiden bölgede görev yapmış olan Ercüment Gedikli bana ben biliyorum, yalnız karışmam dedi. Kendisi de tesadüfen öğrenmiş. Bana adresi verdi. Ben adreste olan eve hadiseden bir gün evvel eve gidip baktım. Daha sonra Mahmut Korkmaz'ı bularak silahları akşam eve getirmesini söyledim. O da silahları getireceğini söyledi. O gün akşam saat 6:30 sıralarında ben evdeyken Mahmut iki tane 14'lük tabanca ile birlikte eve geldi. Ben silahlara baktım ve doldurdum. Olayı nasıl yaparız dedi. Ben de bir kişiye olmaz iki üç kişi lazım dedim. Mahmut ben de gelirim dedi. Bunu böyle olmayacağını kendinin de bildiğini benim fikrimi o tarihte ÜGD Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Çatlı'ya çıtladığını, onun bunu kabul ettiğini ve akşam eve geleceğini, gelirken yardımcı olacak arkadaşlar getireceğini söyledi. Biz beklemeye başladık. Saat 2:30'da falan eve misafir olarak Ercüment Gedikli geldi. Onun böyle bir hadiseden haberi yoktu. Yalnız adresi ben ondan almıştım. Ben adres bildiği ve eğer hadiseyi gerçekleştirirsek Ercüment'i mutlaka hadiseyi bizim yaptığımızı anlardı. Bunun üzerine Mahmut'a dedim ki, Ercüment'i bizimle gelsin. Ercüment'i içeri odaya sesleyerek durumu kendisine anlattım. Başta tereddüt ettiyse de sonunda bizimle gelmeyi kabul etti. Böylece sayımız 3'e yükseldi. Beklemeye başladık. Saat 8'de olacak galiba Abdullah Çatlı ve yanında eskiden yurttan tanıdığım Kürşat Poyraz isimli arkadaşlar geldiler. Kürşat o tarihte bir olaydan aranıyordu. İçeri odaya giderek ne yapacağımızı konuştuk. Ben dedim ki eve gidip bakayım, eğer evdelerse gelirim gideriz. Böylece evden çıktım ve oraya gittim. Kapının altında bir delik vardı. Delikten içeri baktığımda oda tam görünmüyordu. Fakat iki kişinin masa başında oturduklarını gördüm. Bunun üzerine geri gelerek iki kişi olduklarını ve kapıyı çalarsak girebileceğimizi söyledim. Bunun üzerine Abdullah Çatlı, ben gidiyorum. Eğer aksi bir şey olursa beni evden arayın dedi. Ve gitti. Biz de kalkarak yayan eve gittik. Saat galiba 10 civarındaydı. Kapıyı çaldık. Yalnız Tuğra'nın dediği gibi veya iddia edildiği gibi polis aç kapıyı falan demedik. Normal kapıyı çaldık. Açıldı. Silahlar bende ve Mahmut'taydı. Ercüment ve Kürşat'ta silah yoktu. Hızla içeri girdik. İki oda vardı. Evdeki pazar çarşıya uymamıştı. Benim gördüğüm oda değil, mutfaktı ve 4 kişi burada oturmuş kağıt oynuyorlardı. Diğer taraftaki odada 3 kişi vardı. Ben mutfağa girdim. Bu 4 kişiye yere yatmalarını ve kimliklerini çıkarmalarını söyledim. Dediklerimi aynen yaptılar. Bu arada diğer odada bulunan 3 kişiyi de buraya getirmiştik. Hepsini yere yatırmıştık. Biz 2 kişi beklerken adam sayısı 7'ye çıkmıştı. Çocuklarda ne yapacağız şimdi diye soruyorlardı doğrusu. Ben de şaşırmıştım. 2 silah vardı, 4 kişi, biz eve girmiştik. Silah kullanırsak hepsini öldüremezdik. Ne yapmamız gerektiğini 10-15 dakika düşündük. Artık ok yaydan çıkmıştı. Geri dönemezdik. Bunun üzerine Mahmut ve Kürşat'a Abdullah Çatlı'ya ne yapmamız gerektiğini gidin sorun. Bu olay böyle olmaz dedim. Onlar da kabul ettiler ve Ercüment'le ben evdeyken onlar gittiler. Aradan 1 saate yakın bir zaman geçti. Kapıda bir araba sesi duyuldu ve Mahmut elinde bir şişe ve pamuk olmak üzere Kürşat'la eve döndüler. Ne olduğunu sordum. Bunları bayıltalım. Eter varmış. Abdullah da onu getirdim dedi. Daha sonra tek tek öldürürüz dedi. Ben de kabul ettim. Yalnız arabayla geldiklerini, arabada Abdullah'ın bulunduğunu söyleyince ben de o zaman Çatlı'yla konuşayım dedim. Dışarı çıkarak Abdullah'ın yanına geldim. Arabada oturuyordu. Dedim ki hepsini böyle bayıltıp öldürmek zor olur. Bunun için birer ikişer evden alarak götürelim, dışarıda değişik yerlerde öldürelim. O da fikrime katıldı. Ancak riskli iş olur dedi. Ben zaten riske katlandığımızı söyledim. Bunun üzerine kabul etti ve eve gelerek Mahmut'a iki kişiyi arabaya götürelim dedim. Ve birer birer Mahmut ve ben arabaya götürüp bindirdik. Silahın birini Kürşat'a verip biz Çatlı'nın kullandığı kimin üzerine kayıtlı olduğunu bilmediğim mavi renkli Chevrolet marka arabayla yola çıktık. Çatlı ana yollardan arabayı Eskişehir yoluna sürdü. Gece karanlıktı. Nerede durduğumuzu bilmiyorum. Buranın iyi olduğunu söyledi. Zaten silah bendeydi. Arabanın ikisini aldım ve yolun kenarına toprak yamaca yatırdım. Elleri arkadan bağlıydı. Kafalarına gelecek şekilde silahı tutarak ateşledim. İyice hatırlamıyorum galiba. Üçer kurşun sıktım. Daha sonra ölüp ölmediklerine bakmadan hızla gelerek arabaya bindim. Tamam dedim. Hızla eve geldik. İki kişi daha alacaktık. Eve geldiğimizde Eter'le Kürşat'ın hepsini bayılttığını gördüm. Bunun üzerine ayıltıp götürmek gerektiğini söyledim. Mahmut dışarı çıkarak Çatlı ile konuştu. Çatlı da ayıltalım demiş. Geldi söyledi. Ben de öyleyse ayıltalım dedim. Sonunda Serdar diye ismini öğrendiğim çocuğu kaldırdık. Kürşat'la Mahmut, yarı baygın olan Serdar'ı yanlarına alarak arabaya götürdüler. Biraz sonra yanlarında geri getirdiler. Ne olduğunu sordum. Biraz evvel ekip otosu buradan geçmiş. Belki diğer cesetleri bulmuşlardır diye Çatlı geri götürmelerini söylemiş. Onlar da geri getirmişler. Bunun üzerine Çatlı dışarıda bekliyormuş. Ben de o zaman aklıma gelen fikri kendilerine söyledim. Dedim ki, bunları tek tek baygınken boğalım. Çocuklar karşı çıktılar. Bu arada uyanmış olan Serdar yandaki odadaydı. Ben denemeye değer dedim. Ve yerde yatan birine orada duran askıyla boğmaya kalktım. Çok zor oluyordu. Beceremedim. Çocuğun boğazından hırıltı geliyordu. Baktım olacak gibi değil. Yerde bulunan havluyu alarak ağzına ve burnuna sıkıca bastırdım. Böylece 1-2 dakika geçti. Çocuk ölmüştü. Bu arada çocuklar yandaki odada Serdar'la konuşuyorlardı. Benim bulunduğum odada ise biri ölmüş, diğerleri ise baygın yatıyordu. Hiç cinayet işlememiş, ben 3 cinayet birden bir gecede işlemiştim. Ve sinirlerim çok korkunç derecede gerilmişti. Bu sırada yandaki odaya geçerek, boğmak çok zor, silah kullanmak mecburiyetindeyiz dedim. Çocuklar bu çok zor olur, böyle bir şeye kalkışamayız, bütün apartman ayağa kalkar dediler. Bunun üzerine ben, eğer sizi buraya getirdiysem ben yaparım dedim ve boşalmış silahı Kürşat'a vererek gitmelerini söyledim. İlk başta kabul etmediler ama onları ikna ettim ve gitmelerini söyledim. Onlar da bari hepsini bir araya toplayalım, öyle gidelim dediler. Ben de kabul ettim ve yan odaya geçerek yarı baygın olan diğer 3 kişiyi alarak yan odaya getirdik ve sedire oturttuk. Biraz bu halde kaldıktan sonra kendilerine gitmelerini ve uzaklaşmalarını söyledim. Bunun üzerine tek tek evden çıkarak gittiler. Ben de epey ilerlemiş vakte nazaran bir müddet bekledikten sonra sedirin üzerinde oturan 4 kişiye sırayla ateş etmeye başladım. Yakın mesafeden kafalarını hedef alıyordum. Silahımda mermi bitince hızla evi terk ederek sokağa çıktım ve koşarak kaldığımız eve geldim. Evin zilini çalarak içeri girdim. Silahı sandalyenin altına koyarak yattım. Olayın etkisi bende şok yapmıştı. Beni bu kadar etkileyeceğini sanmıyordum. O gece uyuyamadım. Sabahleyin saat 8 sularında yanıma da silahı almak suretiyle evden ayrıldım. Ve 4 yolda bulunan daha evvel bildiğim ve Çatlı'nın kaldığı eve gittim. Çatlı evdeydi. Silahı kendisine verdim. Ne olduğunu sordum. Tamam dedim. Bir müddet orada kaldık. Öğlen bir haberlerinde bir kişinin ölmediğini duyduk. Bunun üzerine ben hemen Ankara'yı terk etmek üzere garajlara giderek Erzurum'a gittim. Öbür çocuklardan haberim yoktu. Ben Erzurum'da ağabeyime iş bulamadım. Burada iş arayacağım. Onun için geldim. Zaten Ankara'da olmama karşıydı ve böylece Erzurum'da kalmaya başladım. Aradan epey zaman geçmişti ki bir gün kahvede otururken birden Mahmut Korkmaz çıka geldi. Turan Demirkıran şubeye alınıp bizim ismimizin de bulunduğu bir ifade verdiğini söyledi. Bunun üzerine kaçakçılık başlamıştı. İlk zamanlar eve bir küçük hadiseden arandığımı, bir müddet eve gelmeyeceğimi söyledim. Ve orada yani Erzurum'da benimle aynı görüşte olan arkadaşların evinde kaldım. Onlara da evle kavgalı olduğumu ve eve gitmediğimi söylüyordum. Daha sonra İstanbul'a gittim. Benim bir yaşlı anneannem var. Bu sene vefat etti. Şubat ayında olacak galiba. İstanbul'a onun yanına gittim. Ve okuldan ayrıldığımı, burada üniversite hazırlık kurslarına gideceğimi söyledim. Ve Haziran'a kadar onların yanında kaldım. Sabah evden çıkıyor, akşam geliyordum. Kurstan gelir gibi Haziran'da Erzurum'a gittim. Ve orada kalmaya başladım. Aradan bir müddet geçti. Bu arada Ercümen teslim olmuş, bir iki çocuk yakalanmış, mahkeme başlamıştı. Ve artık mahkemenin sonucunu beklemeye başladım. Zamanımı Erzurum'da gerek kahvede gerek evde geçiriyordum. Türkiye'nin şartları gün geçtikçe ağırlaşıyor, vatan ihanet gün geçtikçe artıyordu ve ben bir bekleyiş içindeydim. Zaman 12 Eylül'ü gösterince şerefli Türk ordusu yönetime el koyuyordu ve vatan kurtarılıyordu. Bende de her Türk gibi bir rahatlama oldu. Ve gerçekler su yüzüne çıkınca, yukarıda da bahsettiğim gibi artık belki de Türk milliyetçileri olarak tarihi misyonumuzu tamamlamıştık. Ya devlet başa ya kuzgun leşe diye bağıran bizler, devleti başta görünce devlete olan görevimi yerine getirmek için bu samimi itirafımı kaleme alıyorum. Ve hiçbir baskı altında kalmadan inandığım bir uğurda mücadele ettim. Ve bundan gurur duyuyorum. Son söz olarak şeriatın kestiği parmak acımaz diyorum. Allah Türk milletini korusun. Haluk Kırcı. Not. Haluk Kırcı'nın bu ifadesi, imla hataları, noktalama işaretleri düzeltilmeden orijinalinde yazıldığı gibi aktarılmıştır. Avukat Erşen Sansal. Hazırlanan raporlar mahkemeden kaçırıldı. Bahçeli Evler katliamı, Avukat Nezahat Gündoğmuş ve sizin çabalarınızla gün ışığına çıkarıldı. Sizce neden öldürüldüler? Bugünden düne baktığınızda olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Önemli olan bir şey var. Bir terör olayı nedenli büyük boyutlara ulaşırsa yankısı o kadar büyük olur. Ürkütücülüğü ve yıldırıcılığı büyük olur. Dehşet vericiliği artıracak bir boyutta masum hedeflerin seçilmesidir. Bu tür olaylar tepki çekicilikleriyle kendi reklamlarını yaparlar. Kitleler kendilerini terörün hedefindeki masum insanlarla bütünleştirerek, özdeşleştirerek korkuya düşerler. Terör olayında önemli bir boyut, onun yaygınlığa ulaşmasıdır. Yani hem terörü oluşturan somut olayın konuşulmasının, anlatılmasının, yazılıp çizilmesinin, tanıtılmasının, yaygınlık boyutunun yükselmesi, hem de daha sonradan gelecek veya gelebilecek diğer terör olayları için bir değerlendirme ölçütü oluşturmasıdır. Bu, terörün kendisinin reklamıdır. Örneğin 11 Eylül olayı. Bahçeli Evler katliamı, planlanması, Mahmut Korkmaz'ın evinde toplantı, katliam hazırlıklarının yapılması, Ercüment Gedikli, Ömer Özcan ve Duran Demirkıran tarafından yapılan keşif, kullanılacak malzemelerin temini, katliamda kullanılan araçların, silahların sağlanması, numune hastanesinden eterin çalınması, dikkatle değerlendirilecek hususlardır. Ayrıca katliamı gerçekleştiren kadro, ülkücü kanattaki en vurucu, en uzman kadrodur. Olayın başlarında yapılmış olan bu değerlendirme bugün için de geçerlidir. Dava sürecini ve sonraki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Davada soruşturmanın uzun süre sonuçsuz kaldığı yolunda bir kanı pek isabetli değildir. Davanın soruşturma aşaması bu boyuttaki bir olay için uzun bir zaman sayılamaz. Üstelik o dönem yıldırıcı faşist terörün boyutlarını yükselttiği bir dönemdir. O dönemin birçok cinayet olayı daha sonra faili meçhuller yığını içinde yer almıştır. Bahçeli Evler katliamının önemli bir özelliği işte bu kategorinin dışında kalan tek tük olaylardan biri olmasıdır. Basında ve köşe yazılarında yansıtılan genel eğilim de bu yöndedir. Olay yerinde parmak izi bile alınmadığı yolunda Ercüment Gedikli'nin sözleri oldu. Ecevit Kılıç, Yeni Aktüel, sayı 99, 2007. Ancak Gedikli, şimdi aradan 29 yıl geçtikten sonra bunu söylüyor. Dava devam ederken ne Gedikli ne de onlardan başka bir kimse böyle bir talepte bulunmadı. 29 yıl çok şeylerin iznini silmiş olduğu kadar artık ortada bir de kesinleşmiş kararlar var. Bu aşamada sanki ilginç bir iddia ileri sürülüyormuş gibi kafalarda karışıklık yaratma amacıyla söylenen sözler mızrağı çuvalda saklamaya el vermez. Kaldı ki parmak izi incelemesi yapmayı polisiye olaylarda soruşturmanın yürütülmesini belirleyen kurallar çerçevesindeymiş gibi sunma da keza yersizdir. Bahçeli evler olayının ortaya çıkarılması tesadüflerin eseri değildir. Semiha Üstündağ, "Tamam reis, 5-6-2 sözlerine tanık olduktan sonra olayı stajyer komiser olan oğluna anlatmıştır. Üstündağ bu olayı bir kadınlar toplantısında anlatmış, o mahallede oturan kadınların olaya ilgi göstermeleri ve son günlerde artış gösteren eylemli olaylar Üstündağ'ın kafasında olayın öneminin daha iyi idrak edilmesine neden olmuştur. Bir benzin istasyonunda bir arabanın plakasının değiştirilmesi bir izin sürülmesine neden olmuş olabilir. Ancak bu arabanın Alparslan Türkeş adına kayıtlı olması, olayın ülkücü kesiminin bir eylemi olmuş olması nedeniyle Türkeş ile ilgili kanıtların özellikle de Türkeş'in ülkücülerle tahsis ettiği bir arabanın soruşturulacağı da hesap edilebilecek bir olgudur. Tesadüf gibi görünen bir başka husus, göz altında İbrahim Çiftçi ile Duran Demirkıran'ın birbirleriyle konuşmalarıdır. Ancak bu da soruşturma yürüten emniyet ekibinin bilerek yaptığı bir izlemedir. Ülkede son yıllardaki cinayetlerin ve katliamların çoğu faili belirsiz kaldı. Siyasilerin dilinde Tosuncukların devlete sahip çıktıkları ve korudukları biçiminde ifade edilen bu olgu, olayları örtbas etme ve katilleri koruma amaçlarından kaynaklanmaktadır. Bahçeli Evler katliamı ve Doğan Öz cinayetinin başlıca sorumlusu İbrahim Çiftçi, kendisini iktidara ortak olabilmiş bir partinin başkanlığına layık görmektedir. Ancak bu davaların ve cinayetlerin tasnifinde faili meçhul kalmış olmak bir özellik oluşturmaz. Abdullah Çatlı da iki defa yakalanmasına rağmen serbest bırakılmıştı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Abdullah Çatlı iki defa yakalanıp bırakıldı. Doğrudur. Haluk Kırcı, hükümlü olarak kaldığı cezaevinden iki kez nedense yanlışlıkla tahliye edildi. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın başkanlığında hazırlanan raporda Devlet Başkanı Kenan Evren'in Abdullah Çatlı için kısa bir süre hapis yatırtarak legale çıkarılmasını önerdiği bir yerde başka ne beklenebilir? Daha sonra ne oldu? Aynı şey. Başka kişilerle uzantı verdi. Tansu Çiller, başbakan yardımcısı sıfatını taşıdığı bir sırada Abdullah Çatlı'yı kastederek "Devlet için kurşunu yiyen kadar kurşunu sıkan eller de şereflidir," dedi. Mesele bütün açıklığıyla görülmüyor mu? Bunların hepsi bir yana, Abdullah Çatlı'nın üst düzeyde bir emniyet görevlisi ve o zamanın iktidar partisine mensup bir milletvekiliyle aynı arabada bulunması, aynı amaçla, aynı vasıtalarla, aynı yolda yürüme birlikteliğini en güzel şekilde örneklemekte değil midir? Susurluk kazasından sonra Bahçeli Evler katliamı davası yeniden gündeme geldi ve yeni bir boyut kazandı. Bundan sonra davanın seyri nasıl gelişti? Susurluk kazasından sonra Bahçeli Evler katliamı, faşizmin sürüp gitmekte olan boyutunun perspektifini göstermiştir. Yukarıda sözünü ettiğimiz Tansu Çiller, Mehmet Ağar ve başkaları Susurlukçu kesimin yanında yer aldılar. Susurluk katliamı, gerek TBMM'de gerekse Başbakanlıkta yapılan soruşturmalar ile araştırıldı. Ancak soruşturmalar sonrasında hazırlanan raporlar, olayda hiçbir gerçeğin kendisinden kaçırılamayacağı, gerçeği araştırma makamından, mahkemeden kaçırıldı. Bu soruşturmalar sonrasında iki bakan, Meral Akşener, Mahmut Ağar istifa etmek zorunda kaldılar. Susurluk olayının Bahçeli Evler katliamının katilleriyle bütünleşen önemli isimleri bugün de itibar mevkiindedirler. Dava sürecinde dikkatinizi çeken, unutamadığınız olay ve olaylar var mı? Dava sırasında yaşadığım bir olay anlatmak istiyorum. Sıkı yönetiminin kaldırılması ile sıkı yönetim mahkemelerinin görevinin sona ermesinden sonra davaya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam edildi. O aşamada davanın firari sanıkları teker teker yakalandılar. Bünyamin Adanalı, Ünal Osman Ağaoğlu, Mahmut Korkmaz, Haluk Kırcı. Haluk Kırcı hakkındaki mahkumiyet kararı daha önceden kesinleşmişti. O nedenle yakalanınca cezaevine konuldu. Gene bu aşamada Susurluk olayında Abdullah Çatlı'da ölü olarak ele geçirildi. Yakalanan sanıklar yargılandılar ve mahkum edildiler. Sanıkların mahkumiyetlerine karar verildiği akşam telefonun gece yarısına kadar hep çaldı. Pek çok kişi telefonla arayarak verilen kararı memnuniyetle karşıladıklarını söylüyorlardı. Bir tanesini hiç unutmuyorum. Hüzünlü bir annenin sesiydi. "Benim oğlumu da öldürdüler," diyordu. Çok uğraştıklarını, fakat sonuç alamadıklarını, olayın faili meçhul kaldığını söyledi. Ama bu akşam TV'den Bahçeli Evler katliamının katillerinin ölüm cezasına çarptırıldıklarını öğrenince, "Sanki kendi oğlumun katilleri yakalanmış ve mahkum edilmiş gibi sevindim," dedi. Sizce adalet yerini buldu mu? Bahçeli Evler katliamı davasında ulaşılan sonuç, yığınla faili bilinmeyen, daha doğrusu bulunmayan olayların yaşandığı bir dönemde halkta, kamuda yoğunlaşmış olan bir tepkiye bir cevap oluşturmuştur. Bu kamuoyundaki tatmin duygusu açısından değerlendirilmelidir. Birçok davada hükmün Türk milleti adına verildiğini görürüz. Ama kamunun duygularına tercüman olabilen kararlar pek azdır. Kamuoyunu yansıtan araçlardan bir tanesi basındır. Bahçeli Evler katliamı hakkında basında çıkan çok sayıdaki değerlendirmede yazıları bir araya getirilirse kamunun bir dönemin adaletinden beklentileri konusunda ilginç bir derleme olurdu. Buna şunu da eklemek isterim. Bahçeli Evler katliamı Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam ederken özellikle Susurluk olayından sonraki aşamada salondaki dinleyici sıraları hep dolu olmuştur. Bu da olayın üzerinden 20'den fazla yıllık bir zamanın geçmiş olduğu bir aşamada dikkate değer bir olgudur. Bahçeli Evler katliamı davası bugün hangi aşamada? Bahçeli Evler katliamı davasında yakalanamayan tek sanık Kürşat Poyraz'dır. Diğer sanıkların hepsi de mahkeme önüne çıkarıldı. Yargılama sırasında Poyraz'ın Fransa'da olduğu nedeniyle iadesinin istenmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi. Fakat sonuç alınamadı. Öte taraftan bu sanık hakkında zaman aşımının dolduğuna dair karar verildi. Fakat bu karar da temyiz edildiği için kesinleşmedi. Eylül 2007. Ardından bir yıl önce Ankara'da Bahçeli Evler'de Behice Boran, Faruk Ersan, Serdar Alten, Latif Can, Efraim Ezgin, Salih Gevenci, Osman Nuri Uzunlar, Hürcan Gürses. Faşizmin kahrolası ölüm tırpanı onları körpe fidanlar gibi biçti. Bir sonbahar gecesi, bir yıl önce, Ankara'da, Bahçeli Evler'de. İşçi, köylü, emekçi kardeşlerim, 8 Ekim bizim partimizin onur günüdür. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde bedenen yitirdiğimiz ama mücadelemizin daha derinden kavranarak, daha büyük kararlılıkla yürütülmesinde sonsuza dek yaşatacağımız yiğit şehitlerimizi onurla anma günüdür. Ama sadece anmak değil, ortak davamıza bağlılığımızı, mücadele azmimizi, zafere kesin inancımızı tazelediğimiz, doğruladığımız, daha da güçlendirdiğimiz gündür. Biliyoruz ki onlar da kendilerinin bir matem havası içinde gözyaşlarıyla değil, inanç, umut ve zafer türküleriyle anılmalarını isterlerdi. Kardeşlerim, bu yedi yoldaşımız ne ilk ne de son kayıplarımızdı. Onlardan sonra yedi yoldaşımız daha yaşamını yitirdi son bir yıl içinde. Yitirdiğimiz ilk yiğidimiz 1968'de Amerikan 6. filosuna karşı direnen Vedat Demircioğlu'ydu. Emperyalizmin yerli uşakları faşistler daha sonra Ankara'da, Amasya'da, Sivas'ta, Hatay'da Türkiye İşçi Partilerinin canlarına kıydılar. Ama bu kadar da değil. Daha gerilere gittiğimizde Türkiye işçi sınıfının 1920'lerden politik örgütlenme ilk adımını attığında 15 kurban verdiği görülür. Mustafa Supi ve yoldaşlarının Karadeniz'de boğdurulmasıyla. Bugün Mustafa Supilerin örgütlü mücadele geleneği, mücadelemizin bayraklaşan isimlerinin tümü Türkiye İşçi Partisi'nin şanlı mücadelesinde yaşıyorlar ve yaşayacaklar. Kardeşlerim, işçi sınıfı ve emekçi kitleler ne elde etmişlerse haktan, özgürlükten yana, sınıf çıkarlarından yana hep mücadele ve çetin uğraşlarla elde etmişlerdir. Dünyada da, bizde de. İngiltere'de işçi sınıfı seçimlerde oy hakkı için 30 yıl mücadele etmiştir. Fransız işçi sınıfı grev hakkını kabul ettirebilmek için 100 yıla yakın uğraşmıştır. Şimdi işçi bayramı olarak birlik, mücadele, dayanışma günü olarak kutladığımız 1 Mayıs, 1886'da Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 saatlik iş günü için yapılan mücadelede işçilerin öldürüldüğü gündür. Sosyalizmin uygulamada ilk gerçekleştirilişi de 1917 Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ile olmuştur. Tarih göstermiştir ki sonuç emeğin, kitlelerin zaferi oluyor her zaman. Bugün dünya nüfusunun 1/5'i sermayenin boyunduruğundan kurtulmuş olarak yaşıyor. İşsizlik, yoksulluk, okulsuzluk, hastanesizlik ve benzerleri ne nedir bilmeden emeğine, yaptığı işe göre gelir alarak maddeten ve manen insanca yaşıyor. Dünyanın birçok ülkesinde halk kitleleri hem kendilerini boyunduruk altına almış emperyalizme hem de kendi sömürücü sınıflarına karşı mücadele vererek ulusal ve toplumsal kurtuluşa yöneliyorlar. Bizde de işçi sınıfımızın 100 yılı aşkın bir mücadele tarihi var. İşçi sınıfımızın ve emekçi kitlelerin bugün sahip oldukları ekonomik, demokratik hak ve özgürlükler 100 yılı aşkın mücadelenin birikimiyle kazanılmıştır. Bu hak ve özgürlükler bir lütuf olarak verilmemiştir. Söke söke alınmıştır. Kardeşlerim, parti saflarından verilen kurbanlar yanı sıra Türkiye İşçi Partisi'nin örgüt merkezlerine, toplantılarına yapılan saldırıların sayısı bir bir hatırda tutulamayacak kadar çoktur. İlk saldırı 1962'de 141-142. maddelerin kaldırılması kampanyasında tüm ilericileri bir araya getiren hınca hınç dolu Beyaz Saray toplantısına yapılan saldırıydı. Bunu Gültepe, Akhisar, Gaziantep, İstanbul, Ödemiş, Fatsa olayları ve 40'ı aşkın daha başka saldırılar izledi. Parlamentoya girdikten sonra Türkiye İşçi Partililer Millet Meclisi'nde dahi kanlı saldırıya uğradılar. Ama kardeşlerim hiç mi hiç yılmadılar. Şimdi faşist cinayet şebekelerini tam yol piyasaya sürerek halkı, ilerici, demokratik, sol güçleri yıldırmak, sindirmek istiyorlar. Ama nafile, bu amaçları gerçekleşmeyecek. Demokratik güçlerin emperyalizme ve faşizme karşı mücadelesi devam edecektir. Kardeşlerim, 12 Mart döneminin büyük sermaye sınıfına yani burjuvaziye en büyük armağanı Türkiye İşçi Partisi'nin kapatması ve yöneticilerinin meşru 141. maddeden mümkün olan en ağır hapis cezasına çarptırması oldu. Ama Türkiye İşçi Partililer bundan da yılmadılar. Mahkeme salonunu bir foruma, sanık sandalyesini bir kürsüye çevirmesini bildiler. Sıkı yönetim mahkemesi önünde de demokratik hak ve özgürlükleri ve bilimsel sosyalizmi cesaretle savundular. Bir adım gerilemediler. 3 yıla yakın hapis yattıktan sonra tahliye olunca işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisini oluşturma çalışmalarına giriştiler. Ve 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin kuruluşundan bir ay sonra 1 Mayıs 1975'te Türkiye İşçi Partisi'ni tekrar kurdular. Türkiye İşçi Partisi'nin bu kuruluşu, gerici güçlerin toparlanıp MHP'yi de içine alan sağcı bir iktidar oluşturmasına karşı, MC'ye karşı işçi sınıfımızın verdiği cevaptı. Şimdi Türkiye İşçi Partisi daha güvenli, daha sağlam adımlarla ilerliyor. İşçi sınıfının politik hareketi gelişiyor, güçleniyor. Eskisinden daha dinamik, daha bilinçli, daha disiplinli. İşçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi olmanın tüm sorumluluğuna sahip ve dövüşken. İşçi ve emekçi kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerinden en küçük bir ödün verilmesine razı değil. 1 Mayıs 1979'da kanıtladığı gibi, Türkiye İşçi Partisi, işçi, köylü ve emekçileri, ilerici, demokratik güçleri yarı yolda bırakmaz. Ona güvenebilirsiniz. Türkiye İşçi Partisi'nin mücadele tarihi bunun açık kanıtıdır. Dün ve bugün Türkiye'nin dört bir yanında parti örgütlerimiz onur günü toplantılarını yapıyorlar. Mücadelemizin bayraklaşan tüm isimlerini saygıyla, sevgiyle, onurla anıyoruz. Ama biz ölenleri geçmişe, mücadele bayrağını uzlaşma hesaplarına teslim edenlerden değiliz. Ölümlerimizin hesabını soracağız. Bizim sorduğumuz hesap, bütün işçilere, bütün köylülere, bütün emekçilere, çektirilenlerin hesabı olacaktır. Şehitlerimizin bıraktığı yerden öfkemiz bilenerek, kinimiz kabararak, saflarımız çelikleşerek, sınıf mücadelemizi daha büyük bir çaba ile, daha büyük özverilerle, daha derin bir bilinçle yürütüyoruz. İşçi, yoksul köylü, emekçi kitlelerin ve ilerici, demokrat, yurtsever güçlerin iş ve güç birliğiyle faşizmi mutlaka yenecek, sömürü ve zulmü yok edeceğiz. Yaşasın işçi sınıfımızın, yoksul köylüler ve ilerici, demokrat güçlerin örgütlü birleşik gücü. Selam mücadelemizde yitirdiğimiz tüm yoldaşlara. Selam dünyanın ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine. 11. ayrımın sonu. Sayfa 154.